Action'dan hepinize merhaba. Yılın en iyi yerli filmlerinden aniden vizyona girdi. Başka sinema salonlarında gösterimde. Ben de filmin yaratıcılarıyla birlikteyim. Yönetmen Melisa Önel ve başrol oyuncuları Defne Kayalar ve Öner Erkan. Efendim hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yılın son programlarından birine. Ya Melisa, bir kere ağzımıza bir parmak bal çaldın Kumun Tadıyla. Aşağı yukarı 10 sene oldu zannediyorum. Niye bu kadar bir uzun ara verdin? Hadi onunla başlayalım.
Evet, 8 yıl tam. 10 yıl daha da uzun oluyor. Yani arada bir tane daha film yapıyordum ki onun evet finansmanı yarıda kaldı.
Ben o beşli yönetmenim söyleyeceksin dedim.
Yok hayır, o yani omnibus bir filmdi ve o kısa bir filmdi. Dolayısıyla hayır, yani 16 diye bir filmim vardı yine Feride ile birlikte yazdığımız ve finansmanın bir kısmını tamamlayıp işte çekime girmeden bir 3-5 ay önce iptal edilmesi gereken. Dolayısıyla o tabii ki zor bir zamandı. Onun dışında işte çoluk, çocuk vesaire gibi mesailer de var hayatta. ve zaten 2018'de Feride ile bunu yazmaya başladık aniden'i. O yüzden yani 2014 arada iptal olan bir film, 2018'de bunu yazmaya başlamak.
Evet, işte bu süreç o kadar uzun ki ben mesela beğendiğim bir filmin yönetmeni hemen 2 sene sonra veya 3 sene sonra bir filmle tekrar karşıma çıksın istiyorum ama hele Türkiye gibi bir ortamda çok daha zor oluyor.
Evet.
Hem finans anlamında hem de işte izleyiciyle buluşması anlamında.
Kesinlikle, yani finansman zaten zor. O uzun bir süre alıyor. Bir de biz mesela hani Antalya'yı beklemiştik. Dolayısıyla ilk dünya premierimizle Antalya arasında bir yıl vardı.
Evet, pardon, tamam. Susuyorum. Onlara sonra gireceğim. Peki, ben önce biraz filmin hikayesinden bahsedelim istiyorum. Defne, senden dinleyelim biraz. Ne anlatıyor aniden bize?
Çok uzun süre kendi hayatını, neler yaşadığını, neler istediğini sorgulamamış bir kadının hemen ilk sahnede görüyoruz, yani bir spoiler veriyor değilim. Bir sağlık sıkıntısıyla yüz yüze kalınca
çünkü koku alamamaya başlıyor. Bir şey söyleyeceğim.
Koku alamamaya başlıyor ve sebebi henüz bilinmiyor. Yani nörolojik bir şey olma olasılığı çok yüksek. Ve bir anda hani belki büyük sebebi bilinmeyen büyük sağlık sıkıntılarıyla karşılaşan herkesin yaşadığı sıkıntı gibi, ben bugüne kadar ne yaptım ve hala yapmaya devam etmek istediğim şeyler bunlar mı? Bunu somut olarak sormuyor kendine ama bu hisle bir takım şeyleri sorgulayıp kendi hayatına biraz daha sorgular yüzle bakıp memnun olmadığı şeylerden ufak ufak kaçıp yeni memnuniyetler aramaya başlıyor diye özetleyeyim.
Peki. Hemen önerdi. O küçük kaçış dedin ya, o artık büyük bir kaçışa dönüştükten sonra hayatına, yani hayatına değil filme giren bir karakter. Sen ne söylersin? Harika performansla bize izleyici.
Çok teşekkür ederim.
Karakter için.
Bence de yani burada tamamen Reyhan'ın karakterine hizmet eden ve onun o arayışında ben de gözleri görmeyen birini oynuyorum. o arayışında birlikte aslında o yolculukta karşılaştığı arkadaşlardan biri diyebiliriz. Benim oynadığım karakter içinde, Ömer içinde. Ve filmi o anlamda yani bir noksanlık olarak baktığımızda koku almaya da görme neyse eksiklik olarak görebileceğimizi düşündüğümüz şeylerden biri diye bakabiliriz. O anlamda o motiflerden ve onun yolculuğuna hizmet eden ve kendi arayışında ve onun kendini arama yolculuğunda
eşlik edenlerden.
Eşlik eden bir karakter.
Peki, Türk sinemasında çok alışık olmadığımız bir şey yapıyorsun aslında. Neredeyse filmin en başından sonuna kadar yine Defne'nin büyük, şahane bir performansları canlandırdı. Reyhan'ı izliyoruz. Neredeyse olmadığı bir sahne, olmadığı bir kare yok gibi. Değil mi? Buna nasıl karar verdi? Zor bir şey bu çünkü.
Yani onun, Reyhan'ın subjektivitesine girip onun tecrübe ettiği gibi etmek kıymetli diye düşündük. Çünkü sonuçta onun bir koku alamama durumu var, onun aksama durumu var. Ama bunu yaparken de işte omuz kamerası gibi bir takip ve o şekilde bir özdeşleştik, kurmayalım da dedik. Çünkü Kumun Tadı mesela çoğunluğu omuzda geçen, hatta yani hepsi omuzda geçen bir filmdi. Bu defa yani Reyhan'ın farklı bir ritmi var ve süzülme senaryoda çok geçen bir şeydi. Yani süzülerek dolaşıyor, belli belirsiz. Hani kimisi ayak sesini dahi duymuyor. İşte bir yerde saklanabiliyor ve kimse onun orada olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla kamerada onun o süzülme hareketini takip etsin. Ve onun o dinginliği veya ritmi neyse bizi o içine çeksin istedik. Dolayısıyla yani bu şekilde karar verdik. Bir de en çok Reyhan'ı merak ettik. Yani Feride ile birlikte. Dolayısıyla bırakamadık.
Peki bir oyuncu için hem bir taraftan şahane bir durum değil mi? Başından sonuna kadar perdede olma. Hele perde bütün oyuncuların gönlünde yatan bir şey. Bir de iyi bir yönetmenle çalışıyor olmak tabii. Senin için nasıl bir deneyimdi, nasıl bir tecrübeydi?
Benim bütün korkularımı, endişelerimi yok eden şey prova. Ve çok uzun ve detaylı bir prova süreci oldu. Bu yani bir oyuncunun... En isteyeceği şey. Ve çok uzun süre film hakkında konuşma fırsatımız oldu. Yani sadece sahneler üzerinde çalışmak değil. Yani Melisa'yla oturup sahne sahne. Peki sence şunu niye böyle düşünüyordur, bu niye böyledir? Peki öyle değil de şöyle olsa. Ben hayatta bildiğim, kendi yaşadığım ya da etrafımdakilerin yaşadığı tecrübelerden tam da böyle bir şey biliyorum. Ya da tam da şu insanın şusuna sebep olabilir diye çok uzun konuştuk. Dolayısıyla ben sete aslında yani film bitti, çekmesi kaldı diye çıktım benim açımdan. Tabii ki çok tedirginlikler vardı ama yani Melisa bana geçenlerde şeyi sordu. Sette zorladım mı seni? Yok set yani. Sette her şey bitmişti zaten yani biz böyle artık işçiliğe gittik. Ben zaten aşağı yukarı her sahnede olduğumu da biliyordum. Dolayısıyla program geldi. 28 gün. 28 gün çalışıyorum. Okey yani bunların hepsine hazırız. Çok önemli olan şey Madison'ın kafasındaki her şeyi bana anlatmış olmasıydı. Ondan sonra korkulacak bir şey
yoktu.
Peki, yoktu.
Şimdi aniden hani o soru sorduran filmlerden, film bittikten sonra soru sordurmaya devam eden filmlerden. Reyhan'a dair bilmediğin bir şey var mı hala? Şimdi o şeyi sormak için soruyorum. Yani karakter üzerinde çok konuşuyorsunuz ya. Öncesinde provalarda veya işte çekimlerde. Evet. Hani ben hala Reyhan'da merak ettiklerim var. Senin var mı mesela?
Yok. Ha, yok. Ama Melisa ile şu anda farklı düşündüğümüz şeyler olabilir. Sonra ne olduğu ile ilişkili. Ama bir ikimiz çünkü şunu da konuştuk yani. Peki sence film bittiğinde neler oldu? O bir şey söyledi, ben bir şey söyledim. Bence onun söylediği daha doğruydu.
Evet. Ama sonraki yolculuğuna dair farklıydı. O izlediğimiz o 118 dakikanın sonuna kadar aynı mı şeyleriniz?
Evet evet. Ha, okay. Yani evet. Ya ben işte mesela buz pateni dersine gidiyorum. Geliyorum Melisa'ya ya bugün ne fark ettim biliyor musun? Bu kız sabahları okuldan önce gidiyorsa işte 5.30'da otobüs durağında beklerken hava daha karanlık şu oluyordur falan. Yani biz oralara kadar konuştuk her şeyini. Bu kızın doğduğu günden filmin bittikten sonrasına kadar her şeyini konuştuk. Yani yorum farkı olabilir ama ben yani şu anda Reyhan'a şuradan devam edeceğiz dese tamam diye gelebilirim.
Evet. Peki senin için nasıldı o süreç Öner? Sen çünkü ilk kez herhalde görme engeli olan bir karakteri oynuyorsun.
Evet. Ya çok zevkliydi çünkü bir kere çok tatlı iki hocayla çalıştık ve iki arkadaşım oldu diyebilirim. Oğuzhan ve Ayhan hocalar. Buradan selam gönderiyorum kendilerine. Çok öğreticiydi, çok zevkliydi. Aslına bakarsanız bununla ilgili hatta sonrasında böyle arkadaş ortamlarında falan ya beş duyumuzdan birini kaybetmek zorunda kalsak hangisi olurdu? Biri kalsaydı hangisi olurdu falan gibi böyle insanlara öyle bir oyun buldum falan. ve çok değişik cevaplar geliyor gerçekten. Aslında yani gönül gözü falan gibi şeyler söylemek mümkün tabii ama hiç kimse tam olarak gördüğünü iddia etmemeli bence. yani görünenin ötesinde gerçek ve gerçekle olan ilişkimiz aslında bambaşka sanırım. Bununla tanışmak, bunun üzerine düşünmek ve çalışmak da benim için öğretici ve keyifliydi.
diyebilirim.
Peki Melisa, şimdi bir de şeyleri düşündüm hep. Film bir, maalesef biz Türk sinemasında biraz şunu görüyorum ben işte hani küçük rol dediğimiz halbuki küçük büyük ama o kadar hatalı casting şeyleri var ki mesela Aniden en beğendiğim taraflarından biri o en küçük rolde bile bizi o kadar inandıran, bizi kendine hayran bırakan çok küçük oyunculuklar izlememiş olmamız. Bunu nasıl becerdin? Mesela bu benim Aniden en çok şapka çıkardığım alanlardan biri oldu.
Yani teşekkürler. Yani öyle düşünüyor olmana çok sevindim. Biz işte Ezgi Baltaş'la birlikte çalıştık.
Aa Ezgi.
Evet.
Sormamam lazımdı o zaman zaten evet. Bu soruyu.
Yani Reyhan'ın karşılaştığı herkes de aslında onun için bir olasılık gibi olduğu için yani o insanların inandırıcılığı, onların bir hayatlarının olmuş olması o çok önemli. Yoksa zaten bu kadar büyük bir dolanma filminde yani Reyhan karakterini dolanırken ve bir sürü kişiyle karşılaşırken görüyoruz. Bu kişilerden bir şey alamazsak filmden de bir şey alamıyor olurduk. Reyhan da alamazdı. O yüzden yani hani şimdi Öneri ve Defne'yi konuşurken dinlerken hani tekrar ya ne kadar şanslı olduğumu hissettim.
Bence de öyle.
Evet, kesinlikle.
Yani özellikle Şerif Erol'u tanıyamadım bir. Aa kimdi bu? Bu aktör de ne kadar da iyi oynuyor falan. Sonra tanıdım Şerif Erol'u ve inanamadım. Evet. Ne kadar gençmiş dedim. Biz hep böyle hani o rolü niyeyse hep böyle kendinden büyük adamları canlandırdığı için Şerif Bey. Evet. Bayılıyorum kendisini izlemeye. Peki bir de şu filmi hani bir de şu diyorum hep ama ilginç, çok ilginç buluyorum çünkü. Karakterleri de diğer karakterleri de senin gözünden aslında izledik biz. Senin tanıttığın kadar tanıdık biz de. Hani normalde diğer anlatabildim mi bilmiyorum şey ama hani atıyorum Şerif Bey'in karakterinin hikayesini de öğreniriz biz. Başka bir oyuncuyla olan diyaloğundan, işte Öner'in canlandırdığı karakteri başka bir oyuncuyla olan diyaloğunda onun hakkında bir şeyler öğreniriz. Ama biz bütün karakterleri sadece senin tarafından tanıdık. Senin gördüğümüz, gösterdiğin kadarıyla tanıdık. Dolayısıyla Melisa'nın gösterdiği kadarı. Mesela bunu hiç düşündün mü? Bunu çok ilginç buldum ben bir taraftan da.
Tabii yani bununla hiç ilgilen, bunun dışındaki şeylerle hiç ilgilenmediğini Melisa bana baştan söyledi. Yani hatta şu noktaya kadar belki de o gördüğümüz insanlar tam olarak öyle insanlar değil ama Reyhan onları öyle algıladığı için biz öyle izliyoruz. Yani
çok uzattım.
değil mi? Yanlış bir şey söylüyor muyum? Hayır, bunu konuştuk öyle, çünkü. Evet. Hani... annesini öyle bir insan olarak gördüğü için biz annesini öyle izliyoruz filmde. Ya da yeğenini ya da sokakta karşılaştığı insanlar. Ömer'i belki başka birisi daha tehditkar, ne sebeple tehditkar olabilir bilmiyorum ama algılayabilir. Ama Reyhan için öyle değil. Çok ilgi çekici, yumuşacık bir insan. Behçet de aynı şekilde. Oteldeki, çamaşırhanedeki karakterler de öyle. Yani herkese... nasıl baktı, nasıl hissediyorsa kamerada zaten birebir onu gördü. Yani böyle tarif etmişti.
Doğru okuyorum değil mi?
Evet evet, kesinlikle. Yani niyeti de oydu senaryonun. Ve dolayısıyla şey hani çıktısı da onu yansıtıyor. Yani olasılıklar ve karşılaşmalar biraz hayat gibi. Yani sadece gördüğümüz kadarını biliyoruz ve film de bunu yansıtmaya çalışıyor.
Hani hep böyle bir takım sinema eleştirmenleri öyle yazıyorlar. Bu karakterin geçmişine dair bir şey bilmiyoruz niye falan diye. Hani mesela beni de hiç ilgilendirmez o geçmişe. Ben o an gördüm mü? Hani ama hani şeyin Reyhan'ın motivasyonu niye niye gittiğini bilmek istiyorsun tabii o ayrı. Ama hani yan karakterlerin niye geçmişini bilmek zorundayız.
Evet.
Değil yani.
Yani genelde o çok fazla sorulmadı. Yani böyle bir seyircinin genellikle işte bir karaktere takılıp kaldığını çok şahit olmadım. Yani bu niye var, o niye var vesaire gibi değil de Reyhan'a kattığı kadarını kabul edip hani gerçekten ben böyle birisiyle tanışsaydım ve bir gece içseydim ne olurdu? Ve orada kalırdı ve ertesi gün devam etmeyebilirdi ve o kadarıyla kıymetli olurdu. Hani buna ikna olursa eğer seyirci ve kendisinde aynı bunu aynalayan bir tecrübe bulursa o zaman bence yolculuğunu anlamlı buluyor Reyhan'ın.
Değil mi? Bir de şeyi düşünüyorsunuz filmi izlediğinizde hani Reyhan koku alma duyusunu kaybediyor ya filmin en başında. Kokunun aslında anılarla çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Hani bir yani anılarından kopuyor aslında bir taraftan da Reyhan diye okuyoruz. Evet. Bilmiyorum.
Yani bence öyle.
Ama zaten bu konuyu araştırmışsınız
tabii,
da.
Tabii tabii. Yani işte kokunun hafızayla büyük bir ilintisi var. Bu hani hep söylenen şey, işte nasıl bildiğimizi bilmeden bildiğimiz şey. Hani görsel bir hafıza gibi değil. Daha ziyade işte bedenimizi ve tüm varlığımızı belirli bir ana götürme.
Zaman makinesi.
Zaman bir makinesi şey. Aynen, bir şey.
Evet, çok aynen güzel öyle. Tanım oldu.
Evet. Ve o zaman makinesinin yok olduğunu düşünecek olursak bir anda bir şeyler kırılmaya başlıyor. Hatta hani yapılan kimi araştırmalarda Alzheimer'ın ön belirtileri arasında koku duyusunun kaybı olduğu da söyleniyor. Dolayısıyla yani böyle benlik algımız ve böyle bütün olma duyumuz yani çok belli belirsiz bir şey gibi ve işte hayatta kalmak için görmek gibi bir şey değil veya duymak gibi bir noksanlık değil belki ama totali etkileyen bir şey var. Hı-hı. Ve zaten Reyhan da aidiyeti konusunda işte bütün onları sorgulayan bir karakter. Dolayısıyla hafıza çok önemli.
Değil mi?
Evet.
Peki Feride Çiçekoğlu çok sevdiğimiz bir senaryo yazarı. Onunla olan işbirliğinden de biraz bahsetmeni istiyorum. Nasıl bir işbirliğiydi o?
Yani biz uzun
çünkü tek başına hani benim ilk gençliğime ait hiç unutamadığım filmdir Uçurtmayı Vurmasınlar. Feride Hanım ismini galiba ilk orada aklıma nakşetmiştim. Evet. Bir daha da hiç çıkmadı tabii de. Daha çok kendisini yazdığı senaryoları biliyorduk. Sizin nasıl bir işbirliği olduğunu. Kumun tadından beri tabii.
Evet. Yani o ben Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisansa girdiğimde benim hocamdı. Hmm. Ondan sonra oradan başlayalım ve arkadaşlığa dönen bir ilişkimiz oldu. İşte Kumun Tadında ilk çalışmamız. Hmm. Sonra bir şekilde hani birbirimizi bırakamadık. Hmm. Çünkü herhalde hem çok aynıyız hem çok farklıyız. Ben görsel düşünüyorum, o daha hikayesel düşünüyor. İkimiz de birbirimize çekiliyoruz.
Peki,
dolayısıyla
başlangıç noktası senden mi Feride Hanım'dan mı?
Genelde başlangıç noktası benden çıkıyor. Hı-hı. Ama benden çıkışı çok amorf bir şekilde. Hı-hı. Yani böyle hani birisi bir yangın var ve şu kişi yanarak ölüyor veya şu oluyor ve oradan böyle bir kıvılcım parlıyor ikimizin gözünde. Sonuçta onu herkesle yakalamak ve paylaşmak mümkün değil. O olduğu için hı-hı. birlikteyiz. Harika. Karşılıklı. Evet.
Peki, hadi biraz çekim sürecinden de bahsedelim. Dediğim gibi sen en başından sonuna kadar o setteydin. İstanbul'un tanımadığımız veya çok iyi bildiğimiz ama algılayamadığımız çok hoş yerleriydi, onlar nereleriydi diye de merak etmedim değil. Biraz onlardan bahsedelim size.
Ya aşağı yukarı senaryo üzerinden mekanlar çalışıldığında, mekan dökümü geldiğinde yani İstanbul'un gidilmeyen pek bir yeri yoktu. Özellikle eski İstanbul'un. Onlar bir kısmı mekanlar birbirine bağlanıyor şekilde görüldüğü için, doku tuttuğu için dip dibe gibi ama aslında yani farklı kıtalarda olan sahneler bile var. ama benim için yani bu da heyecan verici bir şey. Bir kere bunu ben oyuncu arkadaşlarımla çok konuşuyorum. Yaptığımız işin en zevkli yanlarından biri normal şartlarda hiçbir şekilde gidemeyeceğimiz gidemeyeceğimiz semt yok ama giremeyeceğimiz evler var yani. Şimdi merhaba biz geldik deyince tabii. içeriye alınmayacağımız çok yer var ve oralara girip insanlarla işte içerim çayınızı sağ olun, sizde ne var ne yok, soğanı ben öyle doğramıyorum falan. Oralara varan bir takım şeylere gidiyor. Dolayısıyla çok zevkli yani çok mekanlı bir set böyle bir projede bir stüdyo konforundan çok uzak. Daha tatmin edici bence.
Ha, yani benim uzak için. Ama tatmin edici.
Evet çünkü bir kere çok bence daha gerçek.
Hiç ben öyle diyorum hani anlıyorsun ve şey ayıp niye stüdyo çekmişler hissiyatı doğuyor bende sıklıkla özellikle son dönem filmlerde.
Yani İstiklal Caddesi'nin gerçekten arka sokaklarında tedirgin bir şekilde yürüdüğü sahneleri çekerken sabahın 3'üydü ve seti taciz eden insanlar vardı yani beni değil sadece. Onlar ben bu şeyi tamam ben bunu kullanırım diye oradan insan yürüyebiliyor yani bu çok iyi bir şey. Ben bayılıyorum İstanbul'un her yerine girip çıkmaya ve her tür insanla bir arada olarak çekmeye İstanbul'a başka yerlere fark etmiyor.
Değil mi? Peki Öner senin için var mı böyle bir sete dair bir şey hatırladığın, aklında yer eden?
Benim hocalarla var genellikle. Yani çalıştığım hocalarla.
Çok etkileyiciydi ağaçları sevme sahneniz. Biraz ondan bahsetsene hadi.
Doğancılar Park.
Evet. Doğancılar adını unutmuştum.
Kadıköy müydü Doğancılar? Neresi?
Üsküdar'ın sırtı, ha, İmrahor, evet. Mahallesi. Şehir tiyatrosunda çalışırken oralarda bulunuyordum.
Ben de diyecektim işte. Şahane bir hafıza.
Şehir tiyatrosunda.
Oralarda neler lezzetli onları da biliyorum. Erken biterse şey orada, yiyelim mi diye.
Yemem orada köfteci boksör abimize kesin.
O sana eşlik eden küçük çocuklarda görme engelli miydi?
Evet, ya da yavaş yavaş gözünü kaybetmek üzere olan çocuklardı. Hocalarla çalışmak çok zevkliydi. Onlardan gerçekten çok fazla şey öğrendim. Onu söyleyebilirim.
Başka bir gözle bak. Çirkin oldu tırmanın.
Yok yok, onlar hiç takılmıyorlar bu arada.
Yani başka bir, yani bilmiyorum, benim de çok yakın tanıdığım, çok sevdiğim bir arkadaşım ne oldu? O da 16-17 yaşında artık tamamen gözlerini kaybetti. Ama o süreci çok beraber yaşadık onunla. Dünyayı başka, o kadar sevecen, o kadar tatlı insanın, böyle hani yüreğinin içinde yer eden insanlar vardır ya, onlardan biri o benim için. Hani oğlum, daha oğlumdan olabilecek yaştan da küçük ama çok seviyorum kendisini. Hep böyle şey oluyorum yani, hayat incitecek bunu falan diye böyle arada aklıma geliyor ve üzülüyorum. Bilmiyorum ama benim, bence hep...
Biz aslında kendi bakışımızdan dolayı, yani aslında kendi algımızdan dolayı böyle bir yaklaşım sergiliyoruz. Ama onlar öyle bir, yani eksikliğini duyduğu bir şeyler vardır muhakkak herkesin. Ama sandığımızdan, düşündüğümüzden çok daha güçlü ve çok daha dirayetliler yani. Dün evet, hatta işte. Oğuzhan Hoca ile konuştuk, ben size de anlatayım bunu. Türkiye'yi görme engelliler için kürek takımı kurmayı falan düşünüyor. Çünkü kendi çalışmaya başlamış ve paddleboard ile başlamış. İşte şu surf tatlısı gibi bir şeyin üzerine ayakta çalışıyor, şey yapıyorsunuz ya. Çok diyor ki, kıyıya paralel gidiyorum ve 2 saatlik işte adrasanlı bir yer dedi. 2 saatlik yolu paddleboard ile gidiyormuş ve hani dağdan uzaklaştığını arada bir şey yapıp onun sesine göre kıyıya yanaşıyor filan.
Harika.
Ve küreğe başlamış şimdi. Hocayla çalışıyormuş. Tek başıma yaptığım zaman da, oturarak yaptığında sesi duyman değişiyor ama ayaktayken çok rahat duyuyorsun diyor filan. Yani
ne güzel ya. Olsan bu film için eğitim veren hocalarını.
Evet, aynı zamanda Güler Sabancı Engelliler Okulu'ndaki hocalarımızdan bir tanesi.
Ayhan Hoca da.
Ayhan Hoca da öyle. Yani çok, ne bileyim, çok İlginç, süper insanlar.
Değil mi? Peki, bu kadar bahsetmişken aslında görüntüden ve kurgudan da bahsetmeden geçmek olmaz. Filmde pırıl pırıl parlıyor görüntü yönetmeni sevgili Meryem Yavuz. Ve kurguda Özcan Vardar, onlardan da bahsetmeden geçeyim istemedim. Çünkü ikisi de çok iyi iş çıkarmışlar aniden de.
Evet, yani gerçekten Meryem'le daha önce de birlikte çalışmıştık. Evet, evet.
Ama çok farklı değil mi? Çok. Konu tadına
tabii,
göre
tabii. Görüntü. Ve hani Meryem de her zaman yani projeye, her projenin hani farklı bir şeye ihtiyacı var ve dolayısıyla onu getiren birisi. Ve hani gerçekten biz nasıl Defne ile önden çalıştıysak Meryem'le de önden çalıştık. Yani hani kış aylarında Zoom toplantıları yapıp hani sahneleri konuştuk, onların renklerini konuştuk, kamera hareketini konuştuk, o hareketin neye sebep olacağını, ya bütün bunları keşfedecek birisinin oluyor olması ve hani her zaman büyük bir enerjiyle bir şeyler getiren birisinin olması inanılmaz bir şey. Dolayısıyla hani film Meryem Yavuz'a bir sürü şey borçlu diyeyim. Ona buradan sevgiler de yollayayım. Özcan da, evet.
Bence bir oyuncu için çalışırken muazzam huzurlu bir enerji veren bir görüntü yönetmeni bu çok şeyi değiştiriyor. Yani yani güvenmenin dışında en ufak bir şeyde çok tatlı bir müdahalesi oluyor ve o bir müdahaleden ziyade daha da güzel olduğu hissi yaratıyor insanda. Yani ekibiyle de, yani kendi ekibiyle de, tüm ekiple de çok iyi anlaşan ve sadece işini düşünen müthiş bir insan.
Kendisi yumuşacık.
Evet. Zen.
Evet.
Bir de şeyi sorgulatıyor film bana. Ben öyle, yani dediğim gibi hep bunlar kendi okumaları, katılıyorsunuz, katılmıyorsunuz bilmiyorum ama hani kaybolmanın mümkün olduğunu da gösteriyor bir taraftan. Hani koca şehirde kaybolabilirsiniz de diyor. Evet. Ama bir taraftan da hani yine de spoiler vermeyeyim. Bir taraftan da hemen kolay da bulunabilirsiniz diyor. Ya bu kaybolma bulunma meselesi üzerine de düşündürüyor beni film.
Evet.
Katılıyor yani, musun bilmiyorum.
Evet evet kesinlikle. Yani bu kaybolma arzusu aslında hani belki de herkesin hayatında bazen hissettiği bir şey. Ama sonuçta geçici bir şey. Hani kaybolup yok olsam bu şu anki hayatımdan bir anda. Ve sonuçta bunu gerçekten yapıyor ve adım adım yapıyor. Yani önce en tanıdık olan yere gidiyor. Sonra biraz daha uzağa, biraz daha uzağa. Yani ta ki gerçekten uzaklaşana kadar. Dolayısıyla evet yani hepsi mümkün ama hani neye cesaretimiz var, neyi istiyoruz?
Değil mi?
Ona bağlı. Evet.
Peki cesur bir kadın mı yani sen sonunda baktığında Reyhan'ı nasıl tanımlarsın?
Cesareti keşfetti. Cesaret mi o bilmiyorum yani haydi şimdi cesur olacağım demek mi yani korkusuzluğa geçmiyor sadece... Bu kadar düşünmeyeceğim artık. Sadece ne istemediğimi biliyorum ve istemediklerimden uzakta kalacağım. Yani bir ses duyup, bir müzik duyup onun peşinden gitmek. Bir insanı ilginç bulup onun arkasından yürümek. Sırf çağrıldığı için gideyim bari diye Ömer'in yanına gitmek. Yani bunu Reyhan'a sorsak cesaret olarak tanımlamayacaktır ama sadece yapmak istedim. Yani kendi içindeki korktuğu yeri kırıyor. Bir anda korkusuz hale geliyor diyemem. Ama bu zaten zamanla gelişen bir şey.
Peki, film ilk kez Tokyo Film Festivali'nde gösterildi. Orada nasıl okudular? Hani çok farklı bir çünkü kültürel. Tokyo kültürel anlamda çok farklılar bizden. Ve bizden şunu da hemen söylemem gerekiyor. Tokyo Film Festivali'nde seçilen filmleri aşağı yukarı biliyorum uzun yıllar içinde. Daha çok böyle hani Türk motifi taşıyan filmlerde aniden o seçki içinde en farklı film.
Evet.
O yüzden de dikkatimi etti. İlgi çekti benim açımdan.
Yani aslında aniden genelde de sonuçta o hani bahsettiğimiz Türk motifinin hani diğer bir sürü festivalde de dışında kalıyor.
Evrensel.
Hem öyle hem de hani anlattığı hani daha şehirli bir kadın anlatıyor olması ve hani işte kadın odaklı bir hikaye olması ve daha bireysel bir şey olması, gündelik hayat üzerinden politik olanı sorguluyor. Politik olan üzerinden değil. Dolayısıyla hani alınması bir parça daha nasıl desem şey dışı, kategori dışı gibi biraz. Yani Türkiye'den beklenen bir film değil.
Değil.
Genellikle benim de hissim çok açık ve net bir şekilde böyle oldu. Ama hani ona rağmen hani filmin farklı coğrafyalarda seyirciyle bağ kurduğunu hissettim. Ve bence o yüzden hani seyahat edebildi, o yüzden hani üzerine konuşulabildi diye düşünüyorum. Yani hem evrensel ama bir yandan da çok yani İstanbul'a has. Ya mesela gösterimden sonra gelip hani hiç böyle yani hiç böyle bir film duymamıştık diyen oldu. Veya hani İstanbul demek böyle veya İstanbul'un neredeyse kokusunu aldım diyenler oldu. Yani bu çok güzel bir şey çünkü üzerine çalıştığımız bir şey. Çünkü duyular üzerine bir film aynı zamanda.
Tabii.
Aynı şeyi Rotterdam'da da söylediler
tabii,
mesela.
Evet.
İstanbul'un kokusunu
aldım. Katıldınız mı Rotterdam'a?
Evet. Birlikteydik.
Evet.
Tokyo'ya birlikte gidemedik.
Evet maalesef.
Vancouver'da da öyle oldu. Yani İstanbul'un kokusunu aldığımızı hissettik dediler. Dolayısıyla bu çok güzel çünkü yani şeyi Meryem'le konuştuğumuz şeylerden bir tanesi yani bu koku hissini nasıl vereceğiz görüntü üzerinden? Yani sinema en kokuya uzak olan şey. Yani bir sinema salonuna tabii ki de koku basmayacağız.
Medya kokusu.
Medya kokusu. Herkes astım krizi geçiriyor.
Fare kokusu. Ölmüş bir
fare, ölmüş bir fare kokusu o anda.
Dolayısıyla yani bütün buralar üzerinden bağ kuruldu. Anne-kız ilişkisi üzerinden birçok yerde bağ kuruldu. Japonya'da da çok bağ kuruldu bunun üzerinden. Belki oradaki aile ilişkileriyle bizim aile ilişkilerimiz belirli bir oranda benziyor. İşte bir hani bireysel olarak insanlara dokunduğunu hissettim. Şeyden sonra hani gösterimden sonra çıkıp konuşmaya devam edildi. İnsanlar hikayelerini paylaştı. Güzel bir şey.
Çok çok güzel bir şey ama finalden sonra bilmiyorum ama zaten konuşmak isteyecekler herhalde seyirci diye düşünüyorum ama her zaman birlikte olamayacaksınız maalesef. Çok yakında bir seyircili gösterim var. Tarihi neydi?
26 Aralık.
26 Aralık'ta.
Evet, Atlas Sineması.
Atlas Sineması'nda. Hepiniz orada olacak mısınız?
Bizim oyunumuz var.
Ha, sizin oyununuz var. Evet. Peki, o zaman Melisa'ya sorabilirsiniz. 26 Aralık'ta Atlas Sineması'nda.
Evet.
Artık yavaş yavaş toparlayalım istiyorum. Benim sormayı çok sevdiğim, kapatırken bir sorum var. Şu an ne yapıyorsunuz? Yakın planda yapacaklarınız var mı diye. Hem oyunculara hem yönetmeni. Hadi senle başlayalım. Tabii ki yeni yolculuğa yeni başlıyor Aniden ama.
Aslında yani Aniden'i bir şekilde hani Türkiye'ye verip kapatıyoruz gibi bir durum da var. Yani işte Feride ile tekrar yazıyoruz. Dolayısıyla hani Ocak ayında herhalde ona devam ediyor oluruz. Tekrar film yapma enerjisini bir yıl içerisinde toplayabildim. Dolayısıyla evet, o bazen düşüşe geçen bir şey. Zor çünkü. Burada
çok, çok
her yerde film yapmak zor ama burada da zor.
Çok haklısın.
Dolayısıyla evet, yani yeni filmin yazımı...
Yine Feride Çiçekoğlu ile
evet,
devam.
Peki. Aynen öyle.
Aman arayı bu kadar açma, ne olur.
Aa, evet, yok.
Ben onu diyorum. O ben kadar... Çok yaşlanmadan diyorum, bir kere daha konuşayım, bir kere daha konuşayım, bir kere daha konuşayım.
Yani o kadar zaman, yani o kadar zaman olmaya da bilir. Hızlı hızlı. Kim bilir.
Peki, kolay gelsin o zaman. Peki Öner. Devam eden oyunları var. Onlardan biraz bahset.
Oyunlar devam ediyor. Dünyada Karşılaşmış gibi evlilikten sahneler ama ve bir de çocuk oyunumuz var. Ponti Posti Dosti Pappi.
Adını asla söyleyip tekrarlayamayacağımız.
Çocuklar öğreniyorlar çabuk. Siz de öğrenirsiniz bence. Oyunlar devam ediyor. Bir oyunun provasındayım şimdi.
Oo, üçüncü oyun geliyor. Yani yetişkin oyunu bu da.
Evet, provadayız. Var biraz
söyleyebiliyor daha muyuz?
Şimdilik
söyleyeyim. Peki, onun dışında çekeceğim bir film var
yok
mı?
Yok şu anda.
Dizi yok.
Yok.
Harika, evet. Tamam. Peki Defne, senin de oyun.
Benim var. Evet, Dünyada Karşılaşmış gibi devam ediyor. Anne devam ediyor. Önümüzdeki sezon için okuduğum şeyler var. Bakalım. bir de geçtiğimiz yıl ve önceki yıl çektiğim Aniden de dahil işte şimdi yeni yayına giren diziler var.
Hı. Ne var peki?
Kuş Uçuşu olur. İkinci sezonu geçen hafta girdi. Evet. Biz ikiyi üçü peş peşe çekmiştik. Hı. Dolayısıyla çok uzun bir zaman geçmeden üçüncü de gelecektir.
Anladım.
Netflix'te, evet.
Bu arada şey söylemedik ödüllerden. Ankara Film Festivali en iyi kadın oyuncu efendim. En iyi yardımcı erkek oyuncu. Yanımda oturuyorlar, şanslıyım. Tebrik de ediyorum
çok
ödüller
teşekkür
için. Çok hak edilmiş ödüller. Ben üçünüze de çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Biz yeni yıl armağanı olarak sizlere T24'ün yıllıklarını veriyoruz. 2023 keyifli hatırlayacağımız bir yıl olmayacak ama en azından neler olmuş diye bir bakabilirsiniz. Action'dan bugünlük bu kadar. Aniden Vizyon'da bence mutlaka izleyin. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.